Akıl Defteri. Defteri programında yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Levent İsmail Velioğlu ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Efsel Orhan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz
stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Şimdi biz geçen programımızda demiştik ki yine aileyi konuşmaya devam ediyoruz.
Evet.
Bu programda da. Eski güzel anılarımızı hatırlamak, konuşmak bize, ailemize neler sağlar demiştik. Siz de bunun güzel bir yanıtını vermiştiniz bize. Peki o anda güzel, mutlu bir olay yaşıyorsak?
Öncelikle tabii şunu söylemek isterim ve hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Geçmişle ilgili güzel, olumlu anılarımızı tekrar tazelemek, onu konuşmak, çocuklarımızla paylaşmak bizim o güzel duygularımızı çoğaltır, artırır ve büyütür, güçlendirir. Bunun tam tersi olan olumsuz duygularımızı da etkisiz hale getirir. Onun için hani bunun önemini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Geçmiş olumlu hatıralarımızı hem çocuklarımızla paylaşalım hem eşimizle birlikte oturup konuşalım. Netice itibariyle şunu da düşünmek lazım. Yani bir 20 yıl öncesinde ya da ne kadar olduysa evlendiğimiz yıl 30 yıl öncesinde benim annemle babam 50 yıl birlikte evli kaldılar. Annem
maşallah
rahmetli oldu. Yani burada şunu unutmamak gerekiyor. İşte 50 yıl öncesinden, 40 yıl öncesinden, öncesinde uğruna her şeyi feda ettiğiniz insan karşınızdaki insan. Bunu unutmayın. Bu evet. Hep zihninizde canlı kalsın. Bu süreç içerisinde insanlar bunu unutuveriyor. Bir de çocuklar da bu tür şeylerin paylaşılmasını, aile içerisinde bu tarzda sohbetin olmasını çok seviyorlar. Bunu bir kere daha hatırlatmak istedim.
Evet,
çünkü
bu
biz
önemli.
Bunun tam tersini çok yapıyoruz. Geçmişteki olumsuz anılarımıza çok gidiyoruz. Çoğunlukla olumsuz olayları hatırlıyoruz, zihnimize kaydediyoruz ama olumlularını siliyoruz. Oysa hep olumlusunu hatırlayıp o duygularımızı güçlendirmek aile bağlarımızı güçlendirir.
Hem de diyelim ki yaşadığımız olumsuz bir olay varsa, bir ortam varsa bu
evet.
Olumlu yaşadıklarımızı, anılarımızı bir anda hatırlayıp orada paylaşmak belki değil mi çok daha farklı bir ortamın oluşmasına
neden
olacaktır.
Tam anlamıyla aslında bir terapidir.
Terapidir değil mi?
Tam anlamıyla aslında bir terapidir ve aslında bu terapiyi kullanan çok ünlü bir terapist de var. Efendim toprağı bol olsun diyelim, Virginia Satir. Efendim ben onun kitaplarından da programımda faydalandım. İnsan evet. Yaratmak diye çok güzel bir kitabı var. Virginia Satir aile terapisinin kurucularından. Evet, gelelim şimdiki yaşadığımız olaya, geçmişin yanında şimdi de güzel olaylar yaşadığımızda burada neler yapabiliriz? Ailemiz açısından, aile bağlarımız, aile değerlerimiz açısından neler yapabiliriz? Bu niye önemli? Çok önemli bir nokta burası. Çünkü mutlu günlerimizi, anılarımızı, o anda anlarımızı, mutlu anlarımızı o anda yaşarken kalbimizin ve aklımızın belleğine kaydetmek çok önemli.
Evet.
Çok güzel bir söz okumuştum geçenlerde bir yerde. Neredeyse diyor o kadar mutluyduk ki avucuma saklayıp öyle çıkasım geldi diyor. Çok
evet.
Tatlı bir cümle. O mutluluğu avucuma saklayıp avucumda tutup öyle oradan ayrılasım geldi diyor. Ailecek güzel bir olay yaşadığımızda orada yaşadığımız güzel duyguları fark edin ve paylaşın, konuşun etrafınızdaki insanlarla, işte çocuklarınızla, eşinizle. Mesela bir pikniğe gittiyseniz orada yaşadığınız iyi duyguların farkına varın ve konuşun. Çünkü insanlar bunları konuşmadıklarında ya da bunlara dikkat etmediklerinde farkında olmuyor. Oysa orada çok güzel bir gün yaşıyorlar. Mutlu, huzurlu, neşeli, canlı, güzel bir gün yaşıyorlar ama bunları kaçırabiliyorlar. Adeta o günün sevincini kalbinizin belleğine kaydedin diyorum ben. Yoksa çok güzel bir piknik yaparsınız da Orada yaşadığınız küçücük bir sorun aklınızda kalır. Oysa o güzellikleri kaydetmek gerekiyor. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ailecek bir pikniğe gittiğinizi düşünelim. Çocuklarınıza şöyle söyleyebilirsiniz. Çocuklar, şu havanın ve manzaranın güzelliğine bakın. Pırıl pırıl tertemiz bir hava, yemyeşil bir orman ve hep birlikteyiz. İnsan ne kadar mutlu oluyor değil mi? Diye. Herkes mutlu oldukça insanın kendini bir kere daha fazla mutlu ve huzurlu hissettiğini de vurgulamak lazım orada. Deyip onların da bu konularda konuşmasını sağlamak lazım. Çünkü burada da şu noktaya getirmek de önemli ve güzel olacaktır diye düşünüyorum. Buna sahip olmayan birçok insan var.
Evet.
Onun için ne kadar şükretsek azdır. Bu hem o andaki mutluluğumuzu hakkını vermeyi hem de şükretmeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Peki Sayın Orhan, aileyi en çok zor durumda bırakan bir başka sorun da sonradan çok pişman olunan duygusal verilen kararlar. Öyle değil midir?
Evet. Özellikle öfke ve üzüntüyle karar verilmez. Çünkü bu dönemlerde öfke ve üzüntü anında mantık devre dışı kalır. İnsanların karar verme kaliteleri çok ciddi bir şekilde düşer. Sonradan pişman olacağımız mantıksız kararlar veririz. Bir karar verirken önce o duygulardan çıkmayı ve olumsuz duyguların yatışmasını bekleyin deriz. Yani lütfen biraz zaman verin, zamana bırakın deriz bu durumda. Çünkü zaman bazen her şeyin ilacı olabilir.
Evet, aslında yani çoğu aslında yaşadığımız sabır diyoruz şey.
Yani sabır, burada evet sabır. Ya da burada yine çok güzel bir noktaya değinmek istiyorum. Bilgisine, görgüsüne, tecrübesine güvendiğiniz ailenizin iyiliğini gözetecek birilerine başvurun deriz. Burada seçtiğiniz kişi tabii ki önemlidir. Güzel bahsedeceğim nokta şuydu. Eskiden mahalle kültürünün yaşandığı dönemlerde, canlı olduğu dönemlerde mahallelerde böyle gün görmüş amcalar, teyzeler vardı. Onlar olurdu. Onlar adeta mahallenin terapisti gibiydiler, aile terapisti gibiydiler onlar. Böyle görünce size huzur veren dingin yüzleri vardı o insanların. Her söyledikleri böyle bir tecrübe kokardı, insana güven verirdi. Birinin böyle ailesinde bir sorunu olduğu zaman hemen onun kapısını çalardı ve kapılar hep açık olurdu o insanların. Dert dinlemesini ve de kişiye göre konuşmasını çok iyi bilirlerdi. Her zaman böyle adeta ceplerinde hazır efendim, her derde yönelik çareleri vardı gibi. Çünkü tabii ki tecrübeden kaynaklanıyor bu. Bir de hep aileyi korumaya çalışırlardı. Bencil davranmazlardı onlar ve ailede bencilliği hep efendim önlemeye çalışırlardı ve yangına hiç ateşle gitmezlerdi. Kimsenin derdini kimseye söylemezlerdi. Onlar sır ehliydiler. Bir de gerçekten mahallenin direğiydiler onlar. Mahalle kültürünün yok olmasıyla ne yazık ki onlar da yok olup gitti.
Evet, şimdi komşu komşuyu tanımaz şimdi, oldu değil mi? Apartmanların içerisine maalesef sıkışıp kaldık.
Evet, yani
çocuklarımız da öyle.
Yan komşuda ne çileler ne acılar yaşanır kimse bilmez oldu. Buradan o dingin yüzlü, kelimeleri esenlik dolu insanlara selam olsun diyelim.
Evet, selam olsun diyelim gerçekten. Peki Sayın Orhan, o zaman ailede bir problem varsa biz bunu nasıl çözmeliyiz? Bunun iyi bir yolu var mı?
Evet, iyi bir yolu var. Öncelikle tabii ki iyi niyetle çözmeliyiz. Zaten bir ailede iyi niyet ve sevgi varsa her şeyin çözümü vardır. Haklı haksız aramadan çözmeliyiz. Bunu konuşmuştuk daha önce. Çünkü evet. Ailede
hani kazanan
kaybeden yoktur. Kazanırsak hep birlikte kazanırız. Evet. Kaybedersek hep birlikte kaybederiz. Bir de istişare ile çözmeliyiz demiştik. Yani sohbet ortamında istişare ile çözmeliyiz. Bunun yanında bu tür sıkıntılarda kriz anlarında o sorunun içerisindeki dersi, hikmeti okumamız lazım. Buna da dikkat etmek lazım. Yani bazen şer gibi gelen bir olayın hayır ve faydalı olduğunu da fark etmemiz gerekir ve tabii ki sabretmeliyiz ve umudumuzu hep korumalıyız. Üstad Sezai Karakoç'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki, geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah ve bir gündüz, bir güneş vardır diyor. Aşık Daimi de demiş ki, bir gülün çevresi dikendir, hardır, bülbül har elinde ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır, bu da gelir, bu da geçer ağlama.
Ne güzel bir türküdür değil mi Sayın Orhan?
Evet.
Hakikaten insanın içini böyle çok farklı duygulara sevk eder. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Dinleyelim
Umut
mi bu
veriyor.
Türküyü? Umut veriyor.
Evet.
Dinleyelim mi bu türküyü?
Elbette buyurun.
Güzel türkünün ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim Sayın Orhan. Sıkıntılar aslında bize getirir, öyle değil mi?
Evet, çünkü hep birlikte çekilen çile bizi birbirimize bağlar, aile bağlarımızı daha çok güçlendirir. İnsanlar en çok sıkıntı anlarında birbirlerine bağlanırlar. Gerçek kimlikleri o zaman ortaya çıkar. Hiç beklemediğiniz kişilerden hiç beklemediğiniz destekler görürsünüz.
Evet. Peki Sayın Orhan, bir sorun karşısında erkeklerin ve kadınların tutumları aynı mıdır?
Hayır, aynı değildir. Farklıdır ve bu farklılığı bilmek bizim için de önemlidir. Bir sorun karşısında kadınlarla erkekler farklı tutumlar gösterirler. Bunu bilmek bize eşimizi anlamak açısından çok fayda sağlayacaktır. Erkekler bir sorun yaşadıklarında çoğunlukla dile getirmezler, konuşmazlar. Kendi içlerine kapanırlar. Belki bu arada fazla asabi ve agresif olabilirler tabii. Ama sorunlarını belli etmek istemezler erkekler. O tür durumlarda ona biraz zaman tanımak gerekir. Ani çıkışlarını da hoş görmek gerekir. İçinde bulunduğu durumu anlayarak ona göre hareket etmek, ona yardım etmek lazım. Kadınlar ise bu durumun tam tersidir. Bir sorun yaşadıklarında bunu paylaşmak, konuşmak, birilerine anlatmak isterler. İçlerinde tutmak istemezler. Evet. Ve böyle bir durumda onu dinleyen, anlayan ve ona omuz veren kişi siz olmalısınız işte. Onun o andaki sorununu dinlemek, ona yardım etmek, onun ihtiyaç duyduğu her zamanda yanında olduğunuzu hissettirmek gerekir. Erkekler biraz sonuç odaklıdır Dilek Hanım.
Evet.
Kadınlar ise biraz süreç odaklı. Erkekler tabii hemen sonuca ulaşmak isterler. Kadınlar onun nasıl yapılacağını, şeklini, tarzını, her şeyini ince ayrıntısına
detaycı
kadar düşünürler galiba. Detaylı bir şekilde. Bir sorunu çözerken çözüm odaklı düşünmek lazım, çözüm odaklı olmak lazım.
Nasıl olur çözüm odaklı?
Evet, yani nasıl olur? Bir sorun karşısında aslında iki türlü tutumumuz vardır. İki türlü tutum gösteririz. Ya geçmişe takılır, soruna odaklanırız ya da çözümler üretiriz. Bir sorun karşısında beynimize hangi soruyu sorduğumuz da önemlidir. Bir sorun karşısında niçin böyle oldu diye sorarsanız, beynimiz size hep bu sorunun sebeplerini getirir. Ve orada sorunlar içerisinde boğulmaya başlayabiliriz. Bu tabii bir yere kadar faydalı olabilir ama belli bir yerden sonra oraya takılı kalmak bizi çözümden uzaklaştırabilir, ayrıntıda boğulabiliriz, tartışmalar daha çok yükselir. Ama şöyle sorarsak o zaman beynimiz Allah razı olsun bize çözümleri getiriyor. Çünkü beynimize doğru sorular sormak doğru cevapları getirir ve doğru soruyu sormak da önemlidir. O da nasıl? Şöyle ifade edebiliriz. Nasıl halledebilirim, nasıl çözebilirim, nasıl üstesinden gelebilirim diye sorarsanız, burada da beynimiz çözümleri bize birer birer göstermeye başlar. Evde yapılan tartışmalarda bunu nasıl çözebiliriz, çözmek için neler yapmalı, bizim çözümde ne gibi sorumluluklarımız var diye düşünmek tartışmanın uzamasını engeller ve tabii kırıcı ve yıkıcı olmasını da engellemiş olur.
Evet. Peki ailede öfke, aile bağlarının kopmasına, ailelerin yıkılmasına sebep olan en olumsuz etkendir diyebilir miyiz?
Evet, kesinlikle öyle. Öfke kapıdan girdi mi, akıl kapıdan çıkar deriz. Bu konuda çok anlamlı bir hikayemiz var. Dilerseniz onu sizin sesinizden dinleyelim.
Evet, bir hikaye var. O hikayeyi paylaşalım dinleyicilerimizle.
Evet.
Hintli bir ermiş öğrencileriyle gezinirken Ganj Nehri kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Öğrencilerine dönüp insanlar neden birbirlerine öfkeyle bağırırlar diye sormuş. Öğrencilerden biri çünkü sükunetimizi kaybederiz deyince ermiş ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızdayken neden bağırırız? O kişiye söylemek istediklerimizi daha alçak bir ses tonuyla aktarabilecekken niye bağırırız diye tekrar sormuş. Öğrencilerden ses çıkmayınca anlatmaya başlamış. İki insan birbirine öfkelendiği zaman kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse arada açılan mesafeyi kapatabilmek için o kadar çok bağırmaları gerekir. Peki iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Birbirine bağırmak yerine sakince konuşurlar. Çünkü kalpleri birbirine yakındır. Arada mesafe ya yoktur ya da çok azdır. Peki iki insan birbirini daha da fazla severse ne olur? Artık konuşmazlar. Sadece fısıldaşırlar. Çünkü kalpleri birbirine daha da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra konuşmalarına bile gerek kalmaz. Sadece birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte birbirini gerçek anlamda seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir. Daha sonra ermiş, öğrencilerine bakarak şöyle devam etmiş. Bu nedenle tartıştığınız zaman kalplerinizin arasına mesafe girmesine izin vermeyin. Aranıza mesafe koyacak sözcüklerden uzak durun. Aksi takdirde mesafenin arttığı öyle bir gün gelir ki geriye dönüp birbirinize yakınlaşacak yolu bulamayabilirsiniz. Hintli bir ermiş ne güzel ders anlatmıştı.
Evet.
Şimdi aile içinde öfkelenen bir kişiye biz nasıl davranmalıyız? Dinleyicilerimize Bundan bahsedelim mi?
Evet, insanlar üç şeye öfkelenir. Birincisi geçmişte yaşadıkları olayları hatırlayıp öfkelenir. İkincisi gelecekte bir olay yaşayacaklarını düşünüp ona göre öfkelenirler. Bir de şu anda yaşadıkları bir olaya öfkelenirler. Eğer bir kişi devamlı öfkeleniyorsa o kişi aslında depresyondadır. Öfkeye müdahale konusunda çok yerinde çok güzel bir benzetme var Dilek Hanım.
Evet.
Deniyor ki öfke konusunda itfaiyeci gibi olun. İtfaiyeci ilk olarak yangının kaynağını araştırmaz. Hemen söndürmeye, yangına su dökmeye başlar. Yangın söndükten sonra kaynağını araştırır. Öfkelenen kişiye asla öfkelenmeye hakkın yok, niye öfkeleniyorsun diye karşılık vermeyin. Ayrıca onunla aynı şekilde de karşılık vermeyin. O size öfkeleniyor ve aynı şekilde karşılık verirseniz karşılıklı öfke patlaması olur ki bu da bizim ailede en çok kaçınmamız gereken bir sorundur. Biraz önce bahsetmiştim, benim annem ve babam 50 yıl evli kaldılar. Ben babamla annemin hep şu dengeyi gözettiklerini gördüm, şahit oldum. Annem çok böyle öfkelendiğinde babam alttan alırdı. Babam çok öfkelendiğinde annem alttan alırdı. Vehbi Koç'un hatıralarında onlar da 50 yıl evli kalmışlar. 50 yıllık aile hayatımızda hiç birbirimizi kırmadık diyorlar. Yani kırsak da efendim bunu uzatmadık. Çünkü eşim öfkelendiğinde ben alttan alırdım. O öfkelendiğinde o alttan alırdı diye bu dengeyi gözetmeye çalışmak. Çünkü neden? Ailede en başlarda konuştuğumuz bir önerdiğimiz bir şey vardı. Ben bunu senin için yaparım. Evet. Senin için bu fedakarlıkta bulunurum. Öfkelendiğin zaman da bunu alttan alır, sorunu çözebiliriz diye düşünmek gerekir. Çünkü önemli olan ailenin bütünlüğü, bağları güçlü kalsın. Çünkü yıpratmak çok kolaydır da o bağları korumak zor olabilir netice itibarıyla. Karşınızdakine öfkelenme hakkı tanımak çok önemli. Öfkesini kabullenin, öfkesini onaylayın. Ona biraz zaman tanıyın, öfkesi geçsin, soğusun. Sonra konuşmak lazım bu tür konuları, konuşacağımız konuları. Bir de öfkelenme nedenini bilmiyorsanız şöyle diyebilirsiniz karşınızdaki kişiye. Tamam, seni bir şeyler çok öfkelendirmiş olabilir. Biraz sakinleş, kendine gel, öyle konuşalım. Bu daha doğru ve faydalı olur. Nedenini biliyorsanız mesela şöyle diyebilirsiniz karşınızdaki insana. Tamam, benim telefona geç bakmam, eve geç geleceğimi haber vermemem seni öfkelendirmiş olabilir. Anlıyorum. Biraz sakinleş, öfken geçsin, konuyu ondan sonra konuşalım diyebiliriz. Ayrıca bunları söyleyebiliriz. Bunun dışında uygun bir konuya geçebiliriz. Başka bir konuya geçebiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. Eşiniz size çok öfkeli konuşuyorken bugün annen aradı. Seni sordu. Diye geçiş yapabilirsiniz. Tabii ki hani geçiş yapacağımız konu da uygun bir
çok
konu olmalı.
Çok hoş bir konu olmalı. Evet. Çünkü eğer hakikaten çok anlamsız bir konuya geçiş yaparsak karşımızdakini daha çok öfkelendirmiş olabiliriz.
Olabiliriz, evet. Evet.
Öfke anında neler yaptınız?
Şimdi öfke anında tabii pratik bazı yanımızda, cebimizde hazır çözümlerimiz olması lazım. Bir kere tabii ki çok öfkelenen kişinin önce bunun farkında olması lazım. Evet, ben öfkeleniyorum, sorun bende. Çünkü insan öfkelendiği zaman kontrolünü kaybeder ve kendi gücünün üstünde daha fazla güçlüymüş gibi hissetmeye başlar. Ve her şeyi kontrol etmeye başlar. Tabii ki mantık devre dışı kalınca mantık dışı şeyler yapmaya başlar. Biz deriz ki insan öfkelendiği zaman hareket edin deriz. Hareket etmeyi öneririz, mekan değiştirmeyi öneririz. Efendim nefes almayı öneririz. Durup bir nefes almak. Eskiler çok güzel söylüyor. Yani bir insan paniklediğinde, bir dehşet duygusu yaşadığında ya da öfkelendiğinde ya bir nefesten, bir soluk al derlerdi. Çok güzel bir öneri. Çünkü nefes almak, nefeslenmek insanın hem bir miktar durmasını, düşünce yollarını açmasını, kapılarını açmasını hem de beyne yeteri derecede oksijen gitmesini sağladığı için mantığın devre girmesini, beynini daha aktif, daha verimli kullanmasını sağlıyor. Derin nefes alıp böyle ağızdan yavaşla dışarı vermek insanı rahatlatır. Bu rahatlama tekniklerinde de biz bunu anlatırız. Kasları gevşetmek. O anda tabii insan çok gerilimli olduğu için kasları çok gergin olur. Bir 5'e kadar sayıp böyle kaslarımızı gevşetmek efendim çok faydalı olur. Tabii düşünmek, hemen düşüncemizi devreye sokmak önemli. Bu zamanda insanların egosu devreye girer. İçinizden egonuzun ne yapmak istediğini düşünün ve onun sonucunu düşünün deriz. Çıkış yapmak için, öfkenizi azaltmak için başka yollar bulmaya çalışın. Evet. Egonuzun size söylediği yolların dışında. Mekan değiştirip dışarı çıkabilirsiniz, bir yürüyüş yapabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, dua edebilirsiniz, duaya sığının. Efendim, başka bir konuya geçiş yapabilirsiniz. Neticede unutmamak lazım. İstediğini söyleyen insan istemediğini duyar. İstediğini yapan insan da istemediğiyle karşılaşır. Yunus Emre'nin şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki, derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme, seni de sigaya çeken bir Molla Kasım gelir diyor. Evet. Onun için konuya biraz da şu açıdan bakmak lazım. Tabii aile içerisinde hep içine atan insan belli bir zaman sonra patlıyor. Evet. Onun için aile içerisinde sorunlarımızı doğal olarak konuştuğumuz ortamlar meydana getirmemiz lazım. Yani doğal ortamlar meydana getirmemiz lazım. Ve eşimizin nelere kızdığını, nelere öfkelendiğini, çocuklarımızın nelere kızıp öfkelendiğini bilmek
de... Neleri sever, neler
evet, konuştuğunu. Evet, yani onlarla empati kurmak bu konularda bu tür sorunları öncesinden çözmemizi sağlar.
Evet, hayatımızı da kolaylaştırır. Yani evet, empati kurmasını sağlayabilmeliyiz ve bunu değil mi bilinçli bir şekilde yapabilmeliyiz. Evet. Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz sağ olun. Geldiğiniz için sağ olunuz. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftel Orhan'la birlikteydik. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Akıl Defteri.